Ayrım 9. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1028. 6 ay süren çekişme. 1940 yılının ilkbaharında ve yaz başında kazanılan bir sürü gürültülü zaferlerden sonra Nazi başkomutan için 6 aylık bir çekişme dönemi başlamıştı. Yalnız İngiltere'ye karşı son bir zafer kazanma ihtimalini değil, Akdeniz'de İngiltere'ye büyük bir darbe indirmek fırsatını da elinden kaçırmış bulunuyordu. Noel'den 2 gün sonra Grand Amiral Röder Berlin'de Hitler'i ziyaret etti. Ama kendisine pek neşeli Noel haberleri getirmedi. Führer'e İngiltere Doğu Akdeniz'de, Yakın Doğu'da ve Kuzey Afrika'da durumunu düzeltmiştir dedi. Bu bakımdan Akdeniz'de girişmeyi düşündüğümüz kesin harekata artık imkan yoktur. Adolf Hitler, Franco'nun dönekliği, Mussolini'nin aptallığı ve dahası Mareşal Petain'in de bunaklığı yüzünden Akdeniz'de treni gerçekten kaçırmıştı. İtalyan müttefiki Mısır çölünde ve şimdi de Aralık ayında Arnavutluğun karlı dağlarında bozguna uğramıştı. Bu ters olaylar hem savaşın hem de Nazi İmparatorluğu tarihinin dönüm noktaları olmuştu. Bu olaylar yalnız Almanya dostlarının ve müttefiklerinin güçsüzlüklerinden ileri gelmemiş, buna aynı zamanda Nazi başkomutanın üzerine aldığı ve Röder ile Göring'in kendisine yükledikleri daha büyük kıtalar arası stratejiyi kavramakta gösterdiği yeteneksizlik de sebep olmuştu. Grand Amiral 1940 Eylül'ünde biri ayın 16'sında öteki de 26'sında olmak üzere iki kez İngiltere'ye doğrudan doğruya hücum etmenin söz konusu olmayacağını söyleyerek Führer'in kafasında yeni ufuklar açmaya çalışmıştı. İkinci görüşmesinde Röder Hitler'i yalnız başına bir köşeye sıkıştırmış ve şefine ordu ve hava kuvvetleri subaylarının müdahalelerinden uzak olarak deniz stratejisi ve İngiltere'yi marştan başka yerlerde sıkıştırmanın önemi üstünde uzun bir nutuk çekmişti. Röder şunları söyledi: İngilizler Akdeniz'e her zaman için kendi imparatorluklarının merkezi saymışlardır. İngiliz kuvvetlerince çevrilmiş bulunan İtalya, hücumun başlıca hedefidir. İtalyanlar yardımımızı reddettikleri zaman tehlikeyi henüz anlamamışlardı. Oysa Almanya elindeki bütün kuvvetleriyle vakit geçirmeden ve Amerika etkili bir müdahalede bulunmadan İngiltere ile savaşmalıdır. Bu bakımdan kış ayları içinde Akdeniz sorunu aydınlanmalıdır. Ama nasıl? Amiral sonra çıkardı baklayı ağzından. Cebeli Tarık'ı almalı. Hava kuvvetleri Kanarya Adaları'nı elde etmelidir. Süveyş kanalı alınmalı. Röder hayalinde İngiltere'yi kovduktan, Türkiye ile Rusya'yı da Almanya'nın etki alanına soktuktan sonra dünyanın alacağı şekli şöyle çizdi. Amiral'in doğru olarak tahmin ettiğine göre Amerika'dan ve De Gaulle'cülerden yardım görecek olan İngiltere, ileride mihvere karşı sürdüreceği savaşta üs olarak kullanmak için Kuzeybatı Afrika'da yerleşecekti. Almanya ile Vichy Fransa'sının bu önemli stratejik bölgeyi şimdiden ele geçirmeleri gerekiyordu. Röder'e bakılırsa Hitler kendisinin genel görüşüne katıldı. Ancak bu sorunu Mussolini, Franco ve Petain ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Söylediğini yaptı ama zaman kaybettikten sonra. İspanyol diktatörünü 23 Ekim'de görmeyi, ertesi gün Vichy'deki işbirlikçi hükümetin başında bulunan Petain ile görüşmeyi ve birkaç gün sonra da Duce ile buluşmayı kararlaştırdı. İspanya iç savaşı sırasında İtalya ile Almanya'nın geniş çapta yaptıkları askeri yardımlara iktidarını borçlu olan Franco, bütün öteki diktatörler gibi yağmadan kendisine de bir pay çıkarabilmek için can atıyordu. Tabii ucuz tarafından. Haziran ayında Fransa düştüğünde hemen Hitler'e haber göndermiş, savaşa katılmaya hazır olduğunu bildirmişti. Almanya kendisine istediği kadar silah, petrol ve yiyecek maddesi verirse Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerini bu arada Fas ve Batı Cezayir'i alacaktı. Führer, Fransız-İspanyol sınırındaki Hendaye kasabasına 23 Ekim'de özel treniyle geldiği zaman niyeti Franco'ya bu vaadini yerine getirmek fırsatını vermekti. Ama aradaki aylar içinde birçok şeyler olmuş, her şeyden önce İngiltere inatla direnmişti ve Hitler bir takım sürprizlerle karşılaşmıştı. Kurnaz İspanyol, Führer'in İngiltere artık kesin olarak yenilmiştir sözünün etkisinde kalmadı ve Fransız Kuzey Afrika'sında Fransa'nın kayıpları İngiliz sömürgelerinden karşılandıktan sonra İspanya'ya toprak verileceği vaadine kanmadı. Franco, Fransa'nın Afrika'daki imparatorluğunun tümünü kayıtsız şartsız istiyordu. Hitler, İspanya'nın 1941 Ocak ayında savaşa katılmasını teklif etti. Ama Franco, böyle acele bir hareketin tehlikelerini hemen belirtti. Hitler, İspanyolların 10 Ocak'ta Cebelitarık'a hücum etmesini istedi. Havadan inerek Belçika'daki Eben-Emal müstahkem mevkiini ele geçiren Alman uzmanları kendilerine yardım edeceklerdi. Franco, İspanyollara özgü gururuyla Cebelitarık'ın yalnızca İspanyollar tarafından alınabileceğini söyledi. Bunun üstüne iki diktatör bir hayli çekiştiler. 9 saat kadar. Bu görüşmede de hazır olan Doktor Schmidt'in anlattığına göre Franco monoton, mızmız bir sesle konuşuyordu. Hitler bir ara o kadar sinirlendi ki Chamberlain'e yaptığı gibi birden ayağa fırladı ve "Artık görüşmek için bir neden kalmadı," diye bağırdı. Sonradan Hitler Franco ile yaptığı görüşmeyi Mussolini'ye anlatırken şöyle söylemiştir: "Bir daha böyle bir görüşme yapmaktansa 3-4 dişimi çektirmeyi tercih ederim." 9 saatlik görüşmenin sonunda sıra Hitler'in özel treninde akşam yemeğine geldi ve böylece görüşme o akşam Franco'dan savaşa girmesi için kesin bir taahhüt alınmadan sona ermiş oldu. Hitler o gece Ribbentrop'a konuşma fırsatı vermeyerek İspanyol Dışişleri Bakanı Serrano Suner'le boyuna konuştu ve İspanyollara hiç olmazsa İngilizlerin Cebelitarık'tan atılmalarını ve Cebelitarık'ın İngilizlere kapatılmasını öngören bir anlaşma imzalatmaya çalıştı. Ama boşuna. Ribbentrop ertesi sabah Schmidt'e Franco'dan söz ederken küfürü basıyordu. Korkak nankör. Her şeyini bize borçlu, şimdi de bize katılmıyor. Hitler'in ertesi gün Montuar'da Petain'le yaptığı görüşme daha rahat geçti. Ama bunun nedeni 1. Dünya Savaşı'ndaki Verdun kahramanının 2. Dünya Savaşı'nda ise Fransa'nın teslimini hazırlayan bozguncu ihtiyar Mareşal'in eski müttefiki Britanya'yı dize getirmek için yurdunu istila eden adamın son yapacağı teşebbüste onunla işbirliği yapmaya razı olmasıydı. Nitekim aşağıdaki iğrenç pazarlığı da yazılı olarak kabul etti. Mihver devletleri ile Fransa'nın İngiltere'nin olabildiğince erken yenilmesinde ortak çıkarları vardır. Bu bakımdan Fransız hükümeti mihver devletlerinin bu amaçla alacağı tedbirleri kendi olanaklarının sınırları içinde destekleyecektir. Fransa'nın bu ihanetine karşılık olarak kendisine yeni Avrupa'da layık olduğu yer verilecek ve Afrika'da da Fransa'nın faşist diktatörlere bırakmak zorunda kaldığı topraklar kadar sömürge İngiliz imparatorluğundan alınarak kendisine sunulacaktı. Her iki yanda paktı kesinlikle gizli tutmayı kararlaştırdı. Churchill ile Roosevelt Montuar'daki gizli anlaşmanın metnini öğrenemediler. Ancak bundan daha kötüsünü umuyorlardı. İngiliz kralı Amerikalılar kanalıyla Petain'e özel bir mektup gönderdi ve İngiltere'ye karşı savaşa girmemesini kendisinden istedi. Başkan Roosevelt'in Mareşal'e gönderdiği mesaj ise çok sert bir dille yazılmıştı. Roosevelt, Vichy Fransa'sına İngiltere'ye ihanet ettiği takdirde bunun çok korkunç sonuçlar yaratacağını söylemişti. Bakın William L. Langer, Our Vichy Gamble, sayfa 90. Profesör Langer bu kitabı yazmak için İngiliz-Amerikan hükümetleri tarafından 12 yıl sonra açıklanan Alman belgelerini incelemiştir. Petain'in verdiği alçakça ama hayati tavizlere rağmen Hitler durumdan memnun kalmadı. Doktor Schmidt'in yazdığına göre daha fazlasını istiyordu. En azından Fransa İngiltere'ye karşı yapılan savaşa aktif olarak katılacaktı. Resmi tercüman, Führer'in Münih'e dönerken kırgın ve geziden elde ettiği sonuçlar yüzünden üzgün olduğunu söyler. Mussolini ile görüşmek için 28 Ekim sabahı vardığı Floransa'da daha az üzülmeyecekti. 4 hafta önce 4 Ekim'de Brenner geçidinde görüşmüşlerdi. Hitler tabii yine bol bol konuşmuş, gelecekteki parlak günler üstüne nutuklar çekip durmuştu. Ama Romanya'ya asker gönderdiğini hiç söylememişti Mussolini'ye. Çünkü Romanya'da İtalya'nın da gözü vardı. Duce birkaç gün sonra bunu öğrenince Hitler'e çok kırılmıştı. "Hitler beni her zaman oldu bitti karşısında bırakır," diye Siano'ya yakınmıştı. Bu kez aklını başına getireceğim. Yunanistan'ı işgal ettiğimi gazetelerden öğrenecek. O zaman eşitlik kurulacak işte. Hitler kadar Duce'nin de Balkanlarda gözü vardı. Ama Almanlar daha Ağustos'ta Yugoslavya ve Yunanistan'da girişilecek herhangi bir serüvene karşı olduklarını Roma'ya bildirmişlerdi. Siano 17 Ağustos'ta güncesine şöyle yazmıştı. Olduğumuz yerde durmak için verilmiş kesin bir emir. Mussolini Balkanlarda askeri bir zafer kazanmak planlarını o an için yırtmış ve bunu 27 Ağustos'ta yazdığı bir mektupla Hitler'e bildirmişti. Ama ortağının kazandığı parlak zaferlerle boy ölçüşecek çabuk ve kolay bir Yunanistan istilası gerçekleşmesine imkan olmadığı halde bizim çalımlı Sezar'ın bir türlü vazgeçemediği bir tutku olarak kalmıştı. Mussolini İtalyanların Yunanistan'a karşı 28 Ekim'de bir hücuma girişmelerine 22 Ekim'de karar verdi ve aynı gün Hitler'e bir mektup gönderdi. Mektubun tarihi 3 gün önceki tarihi 19 Ekim tarihini taşımaktadır. Bir hareket düşündüğünü bildirdi. Ancak niteliğini ve tarihini olabildiğince kapalı geçti. Siano'nun o gün güncesine yazdığına göre Führer'in kendisine dur emrini vermesinden korkuyordu. Hitler'le Ribbentrop, Duce'nin planlarını öğrenince telaşlandılar. O sırada özel trenleriyle Fransa'dan dönüyorlardı. Nazi Dışişleri Bakanı Führer'in emri üstüne Almanya'da ilk vardıkları istasyonda indi. Roma'da Siano'ya telefon etti ve mihver liderlerinin hemen toplanmasını istedi. Mussolini 28 Ekim'de Floransa'da buluşmayı teklif etti. Kararlaştırılan günün sabahı Hitler trenden indiği zaman Mussolini gözleri sevinçten pırıl pırıl çenesini ileri doğru fırlatarak Alman konuğunu şu sözlerle karşıladı. Führer, yürüyoruz. Muzaffer İtalyan askerleri bu sabah şafak vakti Yunanistan-Arnavutluk sınırını geçtiler. Bütün görenlerin anlattıklarına göre Nazi diktatörünün eskiden İtalyan müttefikine sormadan bir takım ülkelere yürümesinin intikamını aldığı için Mussolini çok memnundu. Hitler öfkesinden deliriyordu. Yılın en kötü zamanında inatçı bir düşmana karşı girişilen bu acele hareket Balkanlardaki hesaplarını alt üst edebilirdi. Führer sonradan Mussolini'ye yazdığına göre bunu önlemek için Floransa'ya koşmuştu ama geç kalmıştı. Görüşmede bulunan Schmidt'in anlattığına bakılırsa Nazi lideri öfkesini göstermemeye çalışmıştı. Schmidt'in yazdığına göre Hitler o gece kalbinde bir acıyla kuzeye geçti. Üç kez atlatılmıştı. Birincisi Hendaye'de, ötekisi Montuar'da, şimdi de İtalya'da. Bu uzun yorucu geziler ileride birkaç yıl kış geceleri nankör ve güvenilmez dostlara, mihver ortaklarına ve yalancı Fransızlara karşı durmadan sitemler yağdırmasına sebep olacaktı. Öte yandan Britanya'nın istilasına imkan olmadığı anlaşıldığına göre İngilizlere karşı açtığı savaşı yürütmek için bir şeyler yapması gerektiğini de anlıyordu. Führer harekete geçmek için neler yapacağını düşünmek üzere Berlin'e daha yeni dönmüştü ki Duce ordularının Yunanistan'da bozguna uğradığı haberi geldi. Buna çok üzüldü. Muzaffer İtalyan taarruzu bir hafta içinde bozguna dönüşmüştü. Hitler 4 Kasım'da Berlin'deki Başbakanlık binasında bir savaş toplantısı yaptı. Toplantıya ordudan Brauchitsch ile Halder'i, OKW'dan Keitel ile Jodl'ı çağırmıştı. Başkomutanın o sırada verdiği kararları Halder'in tuttuğu günceden ve Jodl'ın toplantı üzerine donanmaya verdiği rapordan öğreniyoruz. Bu kararlar Hitler tarafından çıkarılan 12 Kasım 1940 tarih ve 18 sayılı emirde yer almış bulunuyor. Emrin metni Nürnberg belgeleri arasındadır. Alman donanmasının Hitler'in stratejisi üzerindeki etkisi belli oluyor ve müttefik İtalya'nın yenilmesi karşısında bir şeyler yapılması gerektiği ortaya çıkıyordu. Halder, Führer'in İtalyan liderlerine güvenmediğini yazıyor. Bu düşünceyledir ki Hitler, Mareşal Rodolfo Graziani'nin ordusu kıyı boyunca 115 kilometre kadar ilerleyip, Mersa Matruğ'a vardıktan sonra Alman askerlerinin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdı. Bunun da Noel'den önce pek başarılamayacağı anlaşılıyordu. Bu arada İskenderiye'deki İngiliz filosuna hücum etmek ve Süveyş kanalını mayınlamak için birkaç pike bombardıman uçağının Mısır'a gönderilmesi planlanacaktı. Yunanistan'a gelince Hitler buradaki taarruzun acıklı bir falso olduğunu ve Almanların Balkanlardaki durumunu tehlikeye soktuğunu generallerinin önünde kabul etti. Girit'i ve Limnos adasını işgal eden İngilizler burada Romanya petrollerini kolaylıkla tehdit edebilecek üsler ele geçirmişler, Yunanistan'a asker göndererek Almanların buradaki durumunu bozmuşlardı. Hitler bu tehlikeyi önlemek için önce Romanya'ya gönderilecek en aşağı 10 tümenlik kuvvetin Bulgaristan'dan geçirilerek Yunanistan'ı istila etmesi için gereken planların hemen hazırlanmasını orduya emretti. Rusya'nın tarafsız kalacağı anlaşılıyor dedi. Ancak 4 Kasım'da yapılan toplantının en çok ele aldığı ve 18 sayılı emrin en çok üstünde durduğu konu İngiltere'nin Batı Akdeniz'deki durumunu bozmaktı. Cebelütarık alınacak deniyordu emirde ve boğazlar kapatılacak. İngilizlerin İberya Yarımadası'nda ya da Atlantik adalarında bir köprübaşı elde etmeleri önlenecek. Cebelütarık'ın ve İspanyol Kanarya Adaları ile Portekiz Cape Verde adalarının alınmasına ait harekatın parolası Felix'ti. Donanma aynı zamanda Portekizlere ait Madeira ve Azor adalarının alınması konusunda da inceleyecekti. Gerekirse Portekiz'de işgal edilecekti. Bunun maskelenmiş adı da Isabella Harekatı idi. Bu harekatı yürütmek üzere İspanyol-Portekiz sınırına 3 Alman tümeni yığılacaktı. Son olarak da Fransız filosuna bağlı birliklerle bir takım askeri birlikler serbest bırakılacak, böylece Fransa, Kuzeydoğu Afrika'daki sömürgelerini İngilizlere ve De Gaulle'cülere karşı savunacaktı. Hitler, emirde bu ilk görevden sonra Fransa'nın İngiltere'ye karşı savaşa katılması daha geniş çapta gelişecektir, diyordu. Hitler'in 4 Kasım'da generallerini açıkladığı ve bir hafta sonra da emirle bildirdiği planda birçok askeri ayrıntılar vardı. Özellikle Cebelütarık'ın ani bir Alman darbesiyle nasıl alınacağı gösterilmişti. Bu plan cesur ve kurnazca bir plan gibi görünmüştü ordu şeflerine. Ama aslında hepsi de yarım tedbirlerdi. Hedeflerine varmaları ihtimali pek azdı. Ayrıca plan kısmen Hitler'in kendi generallerine söylediği yalanlara dayanıyordu. Halder'in yazdığına göre Franco'nun Almanların yanında savaşa katılacağına yeniden söz verdiğini Hitler 4 Kasım'da generallerine temin etmişti. Oysa yukarıda gördüğümüz gibi pek doğru değildi bu. İngilizlerin Akdeniz'den atılmaları için tespit edilen hedefler tamamdı. Ama bu göreve ayrılan kuvvetler yetersizdi. Hele İtalya'nın güçsüzlüğü düşünecek olursa. Donanma savaş kurmayı bu noktayı sert kelimelerle kaleme aldığı bir muhtıra da belirtti. Reder bu muhtırayı 14 Kasım'da Hitler'e verdi. İtalya'nın Yunanistan'da bozguna uğraması, o sırada Yunanistan Mussolini'nin kuvvetlerini Arnavutluğa püskürtmüştü. İtalyanlar hala geriliyorlardı. Denizcilere göre İngiltere'nin yalnız Akdeniz'deki stratejik durumunu düzeltmekle kalmamış, aynı zamanda dünyadaki prestijini de arttırmıştı. Donanma, İtalya'nın Mısır'da giriştiği taarruz hakkında Hitler'e şu noktayı açıkça belirtiyordu. İtalya hiçbir zaman Mısır taarruzunu başaramaz. Altları donanma tarafından çizilmiştir. İtalyan lideri işe yaramaz. Durumu anlamıyorlar. İtalyan silahlı kuvvetlerinde Akdeniz bölgesinde girişilmesi düşünülen harekatı gereken süratle ve kararlılıkla başarılı bir sonuca vardıracak ne komutan ne de askeri güç vardır. Dolayısıyla donanma bu görevi Almanya'nın yapması gerektiği sonucuna varıyordu. Hitler'e şunu söylüyordu. Afrika bölgesi için yapılacak savaş bir bütün olarak Alman savaşının en önde gelen hedefidir. Savaşın sonucu bakımından kesin önemi vardır. Ama Nazi diktatör buna inanmış değildi. Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki savaşı büyük amacının ikinci derecedeki bir unsur olarak görüyordu. Amiral Reder 14 Kasım'daki toplantıda donanmanın strateji görüşmelerini kendisine açıkladığı zaman Hitler kendisinin hala Rusya'ya karşı bir gösteride bulunmak eğiliminde olduğunu söylemişti. Hele Molotov'un Führer'i bu kadar kızdırarak Berlin'den ayrıldığı günden beri bunu daha da çok istiyordu. Onun için amiral Akdeniz'de fırsatın kaçtığını söylemek için Noel'den birkaç gün sonra Hitler'i görmeye gittiği sırada Führer'de gördüğü üzüntü boşuna değildi. Reder, İngilizlerin Mısır'da İtalyanları bozguna uğratmaları ve Amerika'dan gittikçe fazla yardım almaları yüzünden bütün Alman kaynaklarının İngilizleri yenmek amacıyla bir araya getirilmesini ve Barbaros Harekatı'nın İngiltere'nin yıkılışına kadar ertelenmesini istediği zaman Hitler bu sözleri işitmezden geldi. Bu sırada İngilizlerin bir zırhlı tümenle, bir Hintli piyade tümeni, iki piyade tugayı ve bir tank alayından 31 bin kişiden oluşan yorgun çöl kuvveti 3 misli sayıdaki İtalyan kuvvetlerini Mısır'dan atmış, 38 bin kişiyi esir almıştı. Savaşta yalnızca 133 kişi ölmüş, 387 kişi yaralanmış ve 8 kişi de kaybolmuştu. General Archibald Wavell'ın komutasındaki Büyük İngiliz karşı taarruzu 7 Aralık'ta başladı. Mareşal Graziani'nin ordusu 4 günde bozguna uğradı. 5 günlük sınırlı bir karşı taarruz olarak başlayan bu hareket 7 Şubat'a kadar sürdü. İngilizler Sirenaika yakınlarına geldiler. 750 kilometre ilerlemişler, Libya'da bulunan 10 tümenlik İtalyan kuvvetini dağıtmışlar. 130 bin esir, 1240 top, 500 tank ele geçirmişlerdi. İngilizlerin kaybı 500 ölü, 1373 yaralı ve 55 kayıptı. İngilizlerin ince eleyip sık dokuyan askeri yazarı General J.F.C. Fuller'a göre bu savaş o zamana kadar yapılan seferlerin en cesurlarından biriydi. Fuller, The Second World War, sayfa 98. İtalyan donanması da bu arada korkunç bir darbe yedi. 11-12 Kasım gecesi Illustrious İngiliz uçak gemisinden Luftwaffe bu geminin batırıldığını söylemişti. Kalkan bombardıman uçakları Taranto'da demirli olan İtalyan filosuna hücum etti. 3 zırhlı ile 2 kruvazörü aylarca hizmet edemeyecek duruma getirdi. Siano 12 Kasım'da güncesinde şöyle yazıyor. Kara bir gün, İngilizler hiçbir uyarım yapmadan Cavour Dreadnought'unu batırdılar ve Littorio ile Duilio zırhlılarını hasara uğrattılar. Hitler, son günlerdeki siyasi gelişmeler ve özellikle Rusya'nın Balkan işlerine burnunu sokması dedi, İngiltere ile çatışmaya girmeden önce Avrupa kıtasında son kalan düşmanın da her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırılmasını gerekli kılıyor. Artık Hitler büyük sona kadar bu ana stratejiye bağlı kalacaktır. Hitler, donanma şefini yatıştırmak için Cebelitarık'a hücum edilmesini sağlamak ve İngiliz filosuna Akdeniz'i kapatmak amacıyla Franco'yu etkilemeye bir daha çalışacağını vaat etti. Ama aslında bu fikirden çoktan vazgeçmişti. 11 Aralık'ta siyasi koşulların artık ortadan kalkmış olması dolayısıyla Felix harekatının yapılamayacağını hiç sezdirmeden usulca emretti. Kendi donanması ile İtalyanlar Franco'nun arkasını bırakmamak gerektiğinde direndikleri için hiç istemeden son bir teşebbüste daha bulundu. 6 Şubat 1941'de İspanyol diktatörüne uzun bir mektup yazdı. Caudillo bir noktanın açıkça anlaşılması gerek. Biz bir ölüm kalım savaşı yapıyoruz. Bu sırada hediyeler dağıtamayız. Almanya ile İtalya'nın yaptığı savaş aynı zamanda İspanya'nın da kaderini belirleyecektir. Sizin bugünkü rejiminiz ancak bizim zaferi kazanmamız halinde sürebilir. Bu mektubun Sirenaika'da bulunan Mareşal Graziani kuvvetlerinin son kısmı İngilizler tarafından Bengazi'nin güneyinde dağıtıldığı gün Caudillo'nun eline geçmesi mihmer için bir talihsizlik oldu. Bu bakımdan Franco'nun 26 Şubat 1941'de gönderdiği cevapta mihvere kesin bağlılığını protesto ederken Nazi liderine de son zamanlardaki gelişmelerin Ekim'deki durumları çok geride bıraktıklarını ve o sıradaki görüşmelerinin modası geçmiş bulunduğunu hatırlatmasına şaşmamalı. Adolf Hitler, fırtınalı hayatının birkaç yenilgisinden birine daha boyun eğmek zorunda kalmıştı. Mussolini'ye şunları yazıyordu. Uzun lafın kısası, İspanyolların bu saçma sapan sözlerinden savaşa girmek istemedikleri ve girmeyecekleri anlaşılıyor. Çok zor bir durum, çünkü böylelikle Akdeniz'deki sömürgelerinde İngilizlere çok kolay bir darbe indirmek imkanı ortadan kalkmış oluyor. Oysa Akdeniz'deki İngiliz yenilgisinin anahtarı İspanya'nın değil İtalya'nın elindeydi. Ama Duce'nin çürük imparatorluğu bu görevi yalnız başına başarabilecek güçte değildi. Hitler ise elinde bulunan araçları bu görev için ona vermek istemiyordu. İngiltere'yi doğrudan doğruya Manş'ın ötesinde ya da dolaylı olarak Akdeniz'de yenmek ihtimalinin o an için ortadan kalktığını Hitler'in de kendisi itiraf ediyordu. Acı da olsa bunu kabul etmesi ona rahat bir soluk aldırtmıştı. Şimdi artık yüreğine ve kafasına daha uygun sorunlarla uğraşabilirdi. Hitler 8-9 Şubat 1941 tarihinde Berchtesgaden'in üstündeki Berghof'ta bir savaş kurmayı topladı. Berghof karlarla kaplıydı o sırada. Dağ havası Hitler'in kafasını açmış olacak ki Amiral Röder ile General Halder'in bu toplantı üstüne yazmış oldukları uzun gizli raporlara göre büyük stratejisini anlatırken düşüncelerini genişlettikçe genişletti. Eski iyimserliğine yine kavuşmuştu. Röder'in raporundan Führer bütün Kuzey Afrika'yı kaybetsek bile Avrupa'daki durumun artık Almanya aleyhine gelişemeyeceğine kesinlikle inanıyor. Avrupa'daki durumumuz o kadar kuvvetli ki sonucun bir daha aleyhimize dönmesi mümkün değil. İngilizler bizi ancak Avrupa kıtasında yenerlerse savaşı kazanabilirler. Führer bunun imkansız olduğuna inanıyor. Bu bakımdan doğrudan doğruya İngiltere'ye girişilecek bir istila hareketinin İngiltere'nin bir hayli hırpalanmasından ve Almanya'nın tam bir hava üstünlüğü sağlamasından önce mümkün olamayacağını kabul ediyordu. Onun için şimdilik donanma ve hava kuvvetleri hücumlarını İngiltere'nin deniz nakliyat yollarında toplamalı ve İngiltere'ye malzeme gelmesini önlemeliydi. Bu hücumlar Temmuz ya da Ağustos'ta bile zaferin kazanılmasını sağlayabilirdi. Bu arada dedi, Almanya Avrupa kıtasında İngiltere ve Amerika ile baş edecek kadar güçlenmelidir. Paranteze Halder koymuştur. Çok önemli bu. Çünkü ele geçen Alman belgelerinde Hitler Amerika'nın kendisine karşı savaşa girmesi ihtimalini ilk olarak burada 1941 yılı başında düşünmektedir. Nazi başkomutanı bundan sonra birçok stratejik bölgeleri ve problemleri ele aldı. Bu konularda ne düşündüğünü açıkladı. Röder'in raporundan Führer savaşın sonucu bakımından İtalya'nın çökmemesi gerektiği kanısında. İtalya'nın Kuzey Afrika'yı kaybetmesini önlemeye kararlı. Böyle bir durum mihver devletlerinin prestiji bakımından büyük bir kayıp olur. Onun için İtalyanlara yardım etmek kararında. Bu noktada askeri şeflerinden Alman planlarının duyurulmaması konusunda büyük bir titizlik göstermelerini istedi. Planlarımızın İtalyanlarca bilinmesini istemiyor. Kral ailesinin bu bilgileri İngiltere'ye haber vermesi çok mümkündür. İtalik ve ünlem işaretleri Röder'indir. Hitler, tank savar birliklerinin ve bir kısım Luftwaffe bölüklerinin Libya'ya gönderileceğini ve böylece İtalyanlara yardım edileceğini söyledi. Daha önemlisi, Arnavutluğa 2,5 tümenlik bir kol ordu sevk edilecek ve Yunanlıların önünde gerilemekte olan İtalyanlara biraz kuvvet verilecekti. Marita Harekatı da bu sırada hazırlanacaktı. Marita Harekatı 13 Aralık 1940 tarih ve 20 sayılı emirde tespit edilmiştir. Bu emre göre Romanya'da 24 tümenlik bir ordu toplanacak, havalar elverişli gitmeye başlar başlamaz bu kuvvetler Bulgaristan üstünden Yunanistan'a ineceklerdi. Emri Hitler imzalamıştı. Askerlerin Romanya'dan Bulgaristan'a hemen nakledilmeye başlanılmasını ve böylece Marita'ya 26 Mart'ta girişilmesini emretti. Hitler aynı zamanda Atilla harekatı içinde amma da çok paralıları vardı, neden hazırlanılması gerektiğini uzun uzadıya anlattı. Bu harekatın ana çizgisini 10 Aralık 1940'ta çıkarttığı emirde vermişti. Bu plana göre Fransa'nın geri kalan bölgesi de işgal edilecek, Toulon'daki Fransız donanmasına el konulacaktı. Yakında bunun da zamanı geleceğinden emindi. Eğer Fransa zorluk çıkarırsa olduğu gibi ortadan kaldırılır, olur biter diyordu. Compiègne'deki ateşkes anlaşmasının çok utanç verici bir şekilde bozulması olacaktı bu. Ama Halder ile Röder'in aldığı notlara ya da hiç olmazsa kayıtlara göre hiçbir general ya da amiral çıkıp böyle bir davranışa itiraz etmedi. Hitler Stalin'e soğukkanlı bir şantajcı sözünü ve generallerine de Rusya'nın olabildiği kadar erken dize getirilmesini bu toplantıda söyledi. Eğer ABD ile Rusya Almanya'ya karşı savaşa girişecek olurlarsa dedi Hitler, Amerika'nın savaşa girme ihtimalinden ikinci kez söz ediyordu. Durum çok karışır. Onun için böyle bir gelişim ihtimali daha başlangıçta ortadan kaldırılmalıdır. Rus tehlikesi ortadan kaldırılacak olursa savaşı İngiltere'ye karşı sonsuzcasına sürdürebiliriz. Rusya çökerse Japonya rahat bir soluk alır. Bu da ABD'nin içinde bulunduğu tehlikenin artması demektir. İşte 1941 yılına girildiği sıradaki Alman diktatörünün dünya stratejisi. Savaş kurulundan iki gün sonra 11 Aralık'ta çıkarttığı 23 sayılı emirde bu görüşlerini belirtti. Alman takviyeleri Ay Çiçeği Harekatı'na göre Trablus'a, Alp Menekşesi Harekatı'na göre de Arnavutluğa gönderileceklerdi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 1038.